Candan arkadaş. Bir sabah su faresi başını deliğinden çıkardı. Parlak boncuk gibi gözleri, dimdik kurşuni bıyıkları vardı. Uzun kara bir Hint lastiği parçasına benziyordu kuyruğu. Bir küme sarı kanarya gibi görünen küçük ördekler havuzda yüzüyorlardı. Kıpkırmızı ayaklarının dışında her yanı bembeyaz olan anneleri onlara suda nasıl başlarının üstünde duracağını öğretiyordu. Başlarınızın üstünde duramadıkça iyi bir topluluğa katılamazsınız diyordu durmadan. Zaman zaman da bu işin nasıl yapıldığını gösteriyordu. Ama küçük ördekler hiç aldırmıyorlardı ona. O kadar gençtiler ki topluluğa katılmanın faydalarını bilmiyorlardı. Yaşlı su faresi ne söz dinlemez çocuklar diye bağırdı. Hepsini de suya batırıp boğmalı. Hiç de değil diye cevap verdi ördek. Herkes başlangıçta böyle yapar. Şu anneler babalar da pek sabırlı olmuyorlar doğrusu. Ah, annelerin babaların duyguları hakkında bir şey bilmiyorum dedi su faresi. Aile babası değilim ben. İşin aslına bakarsan hiç evlenmedim. Niyetim de yok. Aşk iyi bir şey ama arkadaşlık daha değerli bence. Doğrusu dünyada candan bir arkadaşlıktan daha asil, daha ender bir şey bilmiyorum. Yanı başlarındaki bir söğüt ağacında oturup onların konuşmalarını dinleyen bir yeşil keten kuşu, candan bir arkadaşın görevleri nedir söyler misin bana? Diye sordu. Tamam, ben de bunu bilmek istiyorum dedi ördek. Havuzun öteki ucundan yüzerek çocuklarına iyi bir örnek olmak için başının üstünde durdu. Ne saçma bir soru diye bağırdı su faresi. Candan arkadaşım bana candan bağlı olmasını isterim tabii. Küçük kuş gümüş bir dalda sallanıp ince kanatlarını çırparak peki karşılığında sen ne verirsin ona? Ne demek istiyorsun anlamadım diye cevap verdi su faresi. Sana bu konuda bir hikaye anlatayım da dinle dedi keten kuşu. Anlatacağın hikaye benim hakkımda mı diye sordu su faresi. Benim hakkımdaysa dinlerim. Hikayeler çok hoşuma gider çünkü. Sana da uygulanabilir diye cevap verdi keten kuşu. Aşağı uçtu sonra. Bir sıranın üstüne konarak candan arkadaşın hikayesini anlatmaya başladı. Çok zaman önce dedi keten kuşu. Hans adında namuslu bir adamcık vardı. Önemli biri miydi diye sordu su faresi. Yok canım diye cevap verdi keten kuşu. Hiç de önemli olduğunu sanmıyorum. İyi yüreğinden, gülünç, yuvarlak, cana yakın yüzünden başka önemli hiçbir yanı yoktu. Yalnız başına küçük kulübesinde yaşar, sabahtan akşama kadar bahçesinde çalışırdı. Bütün ülkede 12 kadar güzel bir bahçe daha aransa bulunamazdı. Hüsnü Yusuflar vardı bahçede, şebboylar, çoban çantaları, düğün çiçekleri, pembe güller, beyaz güller, leylaklar, çiğdemler, altın renkli mor beyaz menekşeler vardı. Haseki küpeleri, venüs çarıkları, marjan köşkler, fesleğenler, çuha çiçekleri, süsenler, zerrinler, karanfiller aylar geçip de sıraları geldikçe tomurcuklanır, açarlardı. Solan çiçeğin yerini bir yenisi alırdı. Böylece her zaman bakılacak güzel şeyler, koklayacak tatlı kokular bulunurdu bahçede. Bir sürü arkadaşı vardı küçük Hans'ın. Ama en candan arkadaşı değirmenci koca Hugg'du. Zengin değirmenci küçük Hans'a öyle bağlıydı ki bahçesinin yanından geçerken duvarın üstünden eğilerek koca bir demet çiçek ya da bir avuç yeşillik koparırdı. Meyve mevsiminde ise ceplerini erikler kirazlarla doldururdu. Gerçek arkadaşların her şeye ortak olmalıdır derdi değirmenci. Küçük Hans da başını sallayarak gülümser, böylesine asil düşünceler taşıyan bir arkadaşı olduğuna sevinirdi. Komşular zaman zaman değirmeninde 100 çuval unu, 6 ineği, bir koca sürü, yünlü koyunu olan zengin değirmencinin karşılık olarak küçük Hans'a bir şey vermemesini acayip bulurlardı. Ama Hans kafasını böyle şeylerle yormazdı. Değirmencinin gerçek arkadaşlık, fedakarlık konusunda söylediği güzel sözler kadar hiçbir şeyden hoşlanmazdı. Böylece küçük Hans bahçesinde çalışır dururdu. Baharda, yazda, sonbaharda mutluydu. Ama kış gelip de çarşıya götürecek meyvesi, çiçeği olmayınca soğuktan, açlıktan epey acı çekerdi. Kurumuş birkaç armut, birkaç katı cevizden başka bir şey yemeden yatardı çoğu kere. Üstelik kışın pek yalnız kalırdı değirmenci, onu görmeye gelmezdi çünkü. Değirmenci, karısına kar yağdığı sürece küçük Hans'ı görmeye gitmem derdi. Bir insanın başı dertte oldukça yalnız kalmalıdır. Ziyaretçilerin onu rahatsız etmeleri doğru olmaz. Arkadaşlık konusunda ben böyle düşünüyorum. Öyle sanıyorum ki haklıyım. Bahar gelinceye kadar beklerim o zaman. Ziyaret ederim onu. Koca bir sepet menekşe gülü verir bana. Bu da kendini pek sevindirir. Sıcak çam ateşinin başında rahat koltuğunda oturan karısı nasıl da başkalarını düşünüyorsun derdi. Nasıl da düşünüyorsun? Senin arkadaşlık konusunda konuşmanı dinlemek bir kazanç doğrusu. Üç katlı bir evi olmasına Serçe parmağına altın bir yüzük takılmasına rağmen papaz bile senin kadar güzel söz söyleyemez. Değirmencinin en küçük oğlu, peki ama küçük Hans'ı buraya çağıramaz mıyız derdi. Zavallı Hans'ın başı dertteyse ona yemeğimin yarısını verir, beyaz tavşanlarımı gösterir. Ne aptal bir çocuksun diye bağırırdı değirmenci. Seni okula göndermekte ne fayda var? Bir türlü anlamıyorum, bir şey öğrenmişe benzemiyorsun. Küçük Hans buraya gelip de sıcak ocağımızı, iyi yemeklerimizi, koskoca fıçıdaki kırmızı şarabımızı görürse kıskançlık duyabilir. Kıskançlık da pek kötü bir şeydir. Kimin olsa ahlakını bozar. Hans'ın ahlakının bozulmasını ister miyim hiç? En iyi arkadaşıyım onun. Onu gözetmeli, kötülüğe sürüklenmesini önlemeliyim. Üstelik Hans buraya gelirse ödünç olarak benden biraz un ister. İşte bunu veremem ben. Un başka şeydir, arkadaşlık başka. Bu iki şeyi birbiriyle karıştırmamalı. Kelimelerin yazılışları başka olunca anlamları da başka olur. Bunu kim olsa bilir. Kendine koca bir bardak sıcak içki doldururken ne güzel konuşuyorsun derdi değirmencinin karısı. Üstüme bir ağırlık çöktü. Tıpkı kilisedeymişim gibi. Güzel işler yapan bir sürü insan vardır diye cevap verirdi değirmenci. Ama pek az kişi güzel konuşabilir. Bu da konuşmanın iş yapmaktan daha zor, daha incelik isteyen bir şey olduğunu gösterir. Sonra masanın öteki ucundaki utancından başını öne eğip kıpkırmızı kesilen, gözyaşları çaya damlayan küçük oğluna öfkeyle bakardı. Ama çocuk daha o kadar küçüktü ki kusurunu bağışlamak gerekiyordu. Hikayenin sonu bu mu diye sordu su faresi. Yok canım diye cevap verdi keten kuşu. Bu daha başlangıcı. Çağımızın gerisinde kalmışsın öylesi dedi su faresi. Bugün her iyi hikayeci hikayenin sonuyla başlar, başlangıcıyla devam eder, ortasıyla bitirir. Yeni usul böyle. Geçen gün yanındaki delikanlıyla havuzun başında dolaşan bir eleştirmeciden duydum. Uzun uzun konuştu. Dediklerinin de doğru olduğuna eminim. Mavi gözlükleri, kabak bir kafası vardı çünkü. Üstelik delikanlı ne zaman bir şey söylemeye kalksa püf diye lafı ağzına tıkıyordu. Ama ne olur hikayeye devam et. Değirmenci çok hoşuma gitti. Benim de bir sürü güzel huyum var. Böylece aramızda bir yakınlık, bir bağ kuruldu. Durmadan ayak değiştirerek sıçrayan keten kuşu peki dedi. Kış bitip de menekşe güller soluk sarı yıldızları açmaya başlayınca değirmenci gidip Hans'ı göreceğini söyledi karısına. Ah ne iyi bir yüreğin var diye bağırdı karısı. Hep başkalarını düşünüyorsun. Ha çiçekleri koymak için şu koca sepeti al. Böylece değirmenci yel değirmeninin kanatlarını sağlam demir bir zincirle bağlayıp kolunda sepetle tepeden indi. Günaydın küçük Hans dedi değirmenci. Hans elindeki bir belin üstüne eğilip kulaklarına kadar varan bir gülümsemeyle günaydın dedi. Bütün kış neler yaptın bakalım dedi değirmenci. Doğrusunu istersen diye bağırdı Hans. Bunu sorman çok, çok hoşuma gitti. Ne kadar iyisin. Çetin bir kış geçirdim. Ama neyse artık bahar geldi. Oldukça sevinçliyim. Çiçekler de yavaş yavaş büyüyor. Bütün kış seni konuştuk Hans dedi değirmenci. Ne yaptığını merak edip durduk. Ne kadar iyisin dedi Hans. Beni unutmuşsundur diye korkuyordum. Neler söylüyorsun Hans dedi değirmenci. Arkadaşlık unutulur mu hiç? Zaten işin en güzel yanı da bu. Öyle sanıyorum ki sen hayatın şiirini anlamıyorsun. Senin menekşe güllerin de gittikçe güzelleşiyor. Doğrusu çok güzeller dedi Hans. Bu kadar çok olması da benim talihimden. Onları çarşıya götürüp belediye başkanının kızına satacağım. Sonra da gidip o parayla el arabamı geri alacağım. El arabanı geri mi alacaksın? Yani onu satmış mıydın? Ne aptallık. Mecbur kaldım dedi Hans. Kışın çok kötü anlar geçirdim. Ekmek alacak param bile yoktu. Önce pazar günleri giydiğim ceketin gümüş düğmelerini sattım. Arkasından gümüş zincirimi sattım. Sonra büyük bir pomu sattım. En sonra da el arabamı sattım. Ama hepsini birer birer satın alacağım şimdi. Hans dedi değirmenci. Sana kendi el arabamı vereyim. Biraz onarılmak ister. Bir yanı kopup gitmiş. Dingilinde de bir bozukluk var. Yine de sana vereceğim onu. Bu benim için büyük bir fedakarlık. Bir sürü insan da ondan ayrıldığım için bana aptal diyecek. Ama dünyanın öteki insanlarına benzemem ben. Fedakarlık arkadaşlığın başıdır. Üstelik yepyeni bir el arabası da aldım kendime. Aklını karıştırıp durmam. Rahat et. Sana kendi el arabamı vereceğim. Doğrusu büyük bir fedakarlık bu dedi küçük Hans. Gülünç tombul yüzü sevinçle ışıdı. Kolayca onarırım onu. Evde bir parça tahtam var. Bir parça tahta mı? Dedi değirmenci. Ambarımın çatısına birebir kocaman bir delik var çatıda. Eğer onu kapatamazsam bütün mısırlar ıslanacak. İyi ki söyledin. İyi bir iş yenilerini doğurur. Sana el arabamı verdim, sen de bana tahtanı verirsin. Tabii, el arabası tahtadan daha değerlidir. Ama arkadaşlıkta böyle şeylerin lafı bile edilmez. Hadi bana tahtayı getir de hemen bugün işe başlayayım. Peki diye bağırdı küçük Hans. Sundurmaya gidip sürükleye sürükleye tahtayı çıkardı. Tahtaya bakarak çok büyük bir parça değil bu dedi değirmenci. Korkarım ki ambarımın çatısını onardıktan sonra el arabasını kullanmak için sana kalmayacak. Ama bu benim suçum değil tabii. Ben sana el arabamı verdim. Karşılığında sen de bana biraz çiçek verirsin. Al işte sepetim. Ağzına kadar dolduruver. Üzgünce doldurayım mı dedi Hans. Sepeti kocamandı çünkü. Doldurursa çarşıya götürmek için çiçek kalmayacaktı. Gümüş düğmelerini geri almayı öyle istiyordu ki. Sana el arabamı verdim diye cevap verdi değirmenci. Karşılığında birkaç çiçek çok sayılmaz. Belki yanılıyorum. Ama arkadaşlığın, gerçek arkadaşlığın her çeşit bencillikten uzak olduğunu sanıyorum. Sevgili arkadaşım, en iyi arkadaşım diye bağırdı küçük Hans. Bahçemin bütün çiçekleri sana feda olsun. Gümüş düğmelerimin yerine senin güzel düşüncelerin gelsin daha iyi. Sonra koşup bütün menekşe güllerini kopararak değirmencinin sepetini doldurdu. Omzunda tahta, elinde kocaman sepetle tepeyi tırmanırken... Hoşça kal küçük Hans dedi değirmenci. Güle güle dedi küçük Hans. Neşeyle toprağı kazmaya başladı. El arabasını düşündükçe öyle seviniyordu ki. Ertesi gün değirmencinin yoldan seslenişini duyduğunda sundurmaya birkaç hanım elçi biliyordu. Merdivenden atlayarak bahçeye koştu. Duvarın üstünden baktı. Değirmenci sırtında koca bir un çuvalıyla duruyordu. Sevgili küçük Hans dedi değirmenci. Bu çuvalı benim yerime çarşıya götürebilir misin? Ah çok üzgünüm dedi Hans. Ama bugün öyle işim var ki sarmaşıkları çivilemem, çiçekleri sulamam, çimenleri biçmem gerek. Aa dedi değirmenci sana el arabamı vereceğim. Benim bu isteğimi yerine getirmemen hiç de arkadaşça sayılmaz. Aa böyle konuşma diye bağırdı küçük Hans. Dünya yıkılsa arkadaşça sayılmayan işleri yapmam ben. Şapkasını almak için içeriye koştu sonra. Koca çuvalı omuzlarına yükleyip ahlaya oflaya yola düştü. Çok sıcak bir gündü. Yolda pek tozluydu. Hans 6. kilometre taşına varmadan önce öyle yorulmuştu ki oturup dinlenmek zorunda kaldı. Yine de cesaretle dayandı. Sonunda çarşıya vardı. Bir süre orada bekledikten sonra un çuvalının çok iyi bir fiyata satıp hemen eve döndü. Çok geç vakitlere kadar kalırsa yolda karşısına soyguncuların çıkacağından korkuyordu. Yatağına yatarken kendi kendine doğrusu çetin bir gün geçirdim dedi. Yine de değirmenciyi kırmadığım iyi oldu. En iyi arkadaşım o çünkü. Üstelik bana el arabasını verecek. Ertesi sabah erkenden değirmenci bir çuval unun parasını almaya geldi. Ama Hans öyle yorgundu ki hala yatıyordu. Aman aman dedi değirmenci. Sen de amma tembelmişsin. Sana el arabamı vereceğim için daha da çok çalışmalısın. Aylaklık çok büyük bir günahtır. Doğrusu hiçbir arkadaşımın aylak ya da miskin olmasını istemem. Seninle böyle dobra dobra konuşmama kızmamalısın. Arkadaşın olmasaydım böyle yapmayı aklından bile geçirmezdim. İnsan istediğini söyleyemezse arkadaşlık neye yarar? Herkes tatlı diller döküp dal kavukluk edebilir. Ama gerçek arkadaş hoşa gitmeyen şeyleri söyler. Karşısındakini her zaman üzer. Gerçek arkadaş hep böyle davranır. O zaman iyilik yapar çünkü. Gözlerini ovuşturup uyku takkesini çekiştirerek çok üzgünüm dedi küçük Hans. Ama o kadar yorgundum ki biraz yatıp kuşların sesini dinlemek istedim. Kuşların sesini duyunca öyle güzel çalışıyorum ki bunu biliyor muydun? Küçük Hans sırtını sıvazlayarak buna sevindim dedi değirmenci. Giyinir giyinmez değirmene gelip ambarımın çatısını onarmanı istiyorum. Zavallı Hansçık gidip bahçesinde çalışmayı öyle çok istiyordu ki çiçekler iki gündür sulanmamıştı çünkü. Yine de en iyi arkadaşı olan değirmenciyi kıramadı. Utangaç çekingen bir sesle eğer işim olduğunu söylersem arkadaşlığa aykırı mı sayılır diye sordu. İşin aslında... diye cevap verdi değirmenci. Senden istediğim öyle çok bir şey değil. Tutup el arabamı vereceğim sana. Ama sen istemiyorsan o başka. Gidip kendim yaparım. Yok yok olmaz diye bağırdı küçük Hans. Yatağından sıçrayıp giyindim. Ambara yollandı. Bütün gün ta güneş batıncaya kadar çalıştı orada. Gün batarken değirmenci onun ne yaptığını görmeye geldi. Neşeli bir sesle çatıdaki deliği onardın mı küçük Hans diye bağırdı değirmenci. Merdivenden inerek eh bitti sayılır. Diye cevap verdi küçük Hans. Ah dedi değirmenci. İnsanın başkaları için yaptığı işten daha tatlı bir şey yoktur. Oturup alnını sinerken senin konuşmanı dinlemek yeter de artar bile dedi küçük Hans. Doğrusu yeter de artar bile. Ama hiçbir zaman seninki kadar güzel düşüncelerim olmayacak. Onlar gelip bulur seni, hiç merak etme dedi değirmenci. Dur bakalım, daha çok acı çekeceksin. Şimdilik arkadaşlığı yaşıyorsun. Bir gün bu konudaki düşüncelerini de edinirsin. Edinir miyim dersin diye sordu küçük Hans. Hiç şüphen olmasın diye cevap verdi değirmenci. Ama artık çatıyı onardın ya, eve git de biraz dinlen. Çünkü yarın koyunlarımı dağa götürmeni istiyorum. Zavallı Hans karşılık vermeye çekindi. Ertesi sabah erkenden değirmenci koyunlarını kulübeye getirdi. Hans da alıp dağa çıkardı onları. Gidip gelmeleri bütün gün sürdü. Dönünce öyle yorgundu ki iskemlesinde uyudu kaldı. Ertesi sabah ortalık aydınlanıncaya kadar da uyanmadı. Bahçemde ne güzel vakit geçireceğim dedi. Hemen işe başlamak için dışarı fırladı. Ama bir türlü çiçeklerine bakamıyordu. Çünkü hep arkadaşı değirmenci geliyor, onu ya uzun işlere salıyor ya da değirmene kendisine yardım etmeye çağırıyordu. Zaman zaman çiçekleri kendilerini unuttu sanacaklar diye üzüntüden eriyor ama değirmencinin en iyi arkadaş olduğunu düşünerek rahatlıyordu. Üstelik bana el arabasını verecek diyordu kendi kendine. Bu da büyük bir fedakarlık. Böylece küçük Hans değirmenci için çalıştı durdu. Ama değirmenci de arkadaşlık konusunda güzel sözler söyledi. Hans onları bir deftere geçirir, geceleri okurdu. Okuma yazması da iyiydi doğrusu. Bir gece kapı gürültüyle vurulduğunda Hans ocağın yanında uyuyordu. Çok korkunç bir geceydi. Rüzgar evin çevresinde öyle esiyordu ki sesi onun çıkardığını sandım. İkinci vuruşu duydu sonra. Arkasından daha gürültüyle üçüncüyü. Kapıya koşarken zavallı bir yolcudur dedi kendi kendine. Kapıda bir elinde fener, bir elinde kocaman bir sopayla değirmenci duruyordu. Sevgili Hans diye bağırdı değirmenci. Başıma neler geldi. Küçük oğlum merdivenden düşüp yaralandı. Doktora gidiyorum ama öyle uzakta oturuyor ki. Öyle de fırtına var ki benim yerime sen gitsen daha iyi olacak. Biliyorsun el arabamı vereceğim sana. Karşılığında sen de bir şeyler yapmalısın. Tabii diye bağırdı küçük Hans. Bana gelmene ne kadar sevinsem azdır. Hemen giderim. Gece öyle karanlık ki belki bir hendeye düşerim. Onun için fenerini ver bana. Ah diye cevap verdi değirmenci. Bu benim yeni fenerim. Ona bir şey olursa üzülürüm doğrusu. Peki peki aldırma. Onsuz da giderim diye bağırdı küçük Hans. Kocaman kürklü paltosunu giydi. Ilık kırmızı şapkasını aldı. Bir atkı sardı boğazına. Yola koyuldu. Nasıl da korkunç bir fırtınaydı. Gece öylesine karanlıktı ki Hans önünü zor görüyordu. Rüzgar öylesine kuvvetliydi ki ayakta zor duruyordu. Ama çok cesaretliydi Hans. 3 saat kadar yürüdükten sonra doktorun evine gelip kapıyı çaldı. Yatak odasının penceresinden başını uzatarak ''Kim var orada?'' diye bağırdı doktor. ''Küçük Hans doktor.'' ''Ne istiyorsun küçük Hans?'' ''Değirmencinin oğlu merdivenden düşüp yaralanmış. Hemen gelmeni istiyorlar.'' Peki dedi doktor. Atını, büyük çizmelerini, fenerini getirtti. Aşağı indi sonra. Küçük Hans peşinden sürüklenirken değirmencinin evine yollandı. Ama fırtına gittikçe kötüleşiyordu. Yağmur sağanağa çevrildi. Nereye gittiğini göremiyordu küçük Hans. Ata da bir türlü yetişemiyordu. Sonunda yolunu kaybetti. Derin çukurlarla kaplı, pek tehlikeli bir yer olan bozkırda dolaşıp dururken boğuluverdi. Ertesi sabah kocaman bir su havuzundaki ölüsü birkaç keçi çobanı tarafından bulunup kulübeye getirildi. Sevilen bir kişi olduğu için herkes Hans'ın cenazesine gitti. En çok üzülen de değirmenciydi. En iyi arkadaşı ben olduğum için dedi değirmenci, en iyi yerin bana verilmesi gerek. Böylece uzun, kara bir pelerinle alayın önünde yürüdü. Gözlerini büyük bir mendille siliyordu zaman zaman. Tören bitip de herkes handa kurulmuş baharlı şarap içecek, tatlı çörekler yiyerek otururken ''Doğrusu herkes için büyük bir kayıp bu.'' dedi demirci. ''Benim için büyük bir kayıp.'' diye cevap verdi değirmenci. ''Bana el arabamı verdi verecektim. Şimdi tutup ne yapacağımı bilmiyorum. Evde boyuna ayağıma takılıyor. Öyle de kırık dökük ki atsam 5 para etmez. Kimseye bir şey vermemeli. Fedakarlık insanın başına ne belalar açıyor.'' Uzun bir sessizlikten sonra dedi su faresi. ''Hikaye bitti.'' dedi keten kuşu. ''Peki değirmenciye ne oldu?'' diye sordu su faresi. Doğrusunu istersen bilmiyorum diye karşılık verdi keten kuşu. Zaten pek de umurumda değil. Senin huyunda hüznün, inceliğin olmadığı besbelli dedi su faresi. Korkarım ki bu hikayeden alınacak dersi pek anlamadın dedi keten kuşu. Neyi diye bağırdı su faresi. Alınacak dersi. Yani bu hikayeden alınacak bir ders mi var? Tabii dedi keten kuşu. Öfkeyle ama dedi su faresi. Bunu başlamadan söylemeliydin. Söyleseydin seni dinlemezdim bile. Eleştirmeci gibi püf derdim. Neyse şimdi de diyebilirim artık. Sesinin bütün gücüyle püf diye bağırdı. Kuyruğunu şaklatarak deliğine girdi. Birkaç dakika sonra badi badi gelerek "Nasıl, su faresi hoşuna gitti mi?" diye sordu Örnek. "İyi yanları var ama ben bir annenin duygularını taşıyorum. Gözlerim yaşarmadan da yıllanmış bir bekara bakamıyorum işte. Galiba kızdırdım onu," diye cevap verdi keten kuşu. "Anılacak bir derse biten bir hikaye anlattım. Çok tehlikeli bir şey bu," dedi Ördek. "Ben de ona hak veriyorum doğrusu."